Sorun ne? Soru ne de? Yine Nil'le birlikte sorularınızı cevaplayacağız. Ben hemen bir soruyla gireyim.
Gir bakalım.
Ne dersin?
İyi derim.
Çok hızlı girdik galiba değil mi? Evet. Şimdi yürümeyen ilişkilerimden kopamıyorum.
Yürümeyen ilişkilerimden kopamıyorum.
Evet. Benzer ilişki kalıplarına düştüğünü söylemiş izleyicimiz. Hı hı. Aslında tabii burada demek ki o kopamadığına göre birden fazla ilişkiden bahsediyor. Ondan kopuyorlar. Yine bir benzer ilişki kalıbı içine.
Yani kendini tekrar ediyor.
Tekrarlayan evet ilişkiler içine giriyor anlaşılan. Ne diyorsun?
Yani bu çoğu insanın yaşadığı bir kalıp. Neden? Çocukluğumuzda anne babamızla, daha doğrusu anne babamızın birbiriyle ilişkisi bizim için bir erkek kadın modeli oluşturuyor. Ve farkında olmadan büyüdüğümüzde de benzer modeli tekrar ediyoruz. Örneğin babası annesine şiddet gösteren bir kız çocuğu. Bunu görerek büyüyor. Yani babası annesine sözel şiddet, işte bazen fiziksel şiddet. Hatta sadece sözel bile yeter. Aşağılıyor babası annesini diyelim ki. Ama küçük çocuk zihninde ne düşünür? Annem, babam birbirini sevmeli ki ben güvende olmalıyım. O zaman anne babasının birbirini sevdiğine inanmak istiyor. Nasıl bir kalıp oluşuyor bilinçaltında? Sevgi eşittir şiddet. Sevgi eşittir şiddet. Büyüyor, genç kız oluyor. Ben sevgi istiyorum diyor. Ve hayatına bir erkek çekiyor. Nasıl bir erkek çekecek? Sevgi eşittir şiddetse elbet ki kendisine şiddet gösteren birisini çekiyor. Sonra da diyor ki böyle bir ilişki yaşadıktan sonra ama ben bunu istememiştim. Ben sevgi istemiştim. Hani filmlerde gördüğü, romanlarda okuduğu türden romantik sevgiler var ya, bir şekilde ilişki bitiyor. Ondan sonra ikinci, üçüncü, dördüncü neyse yine benzer ilişkileri çekiyor insanlar. Bunun adına da insanlar kader diyorlar. Ben ne kadersizim. 3 kere evlendim, 3 kocam da alkolik çıktı.
Şimdi tabii burada yürümeyen ilişki sözünün bir içini sen kendince doldurdun, bir örnek verdin. Ama bu çok değişik şekillerde de yorumlanabilir. Yani belki şiddet yok ama...
Ama tat da yok.
Tat yok, evet. Yani her şey yerli yerinde olabilir de keyif vermiyor, doyum vermiyor, tadı yok ilişkilerinin. Bunu da kastetmiş olabilir. Çok değişik anlamlara gelebilecek.
Yürümeyen ilişkiler ne demek? Bana doyum vermeyen, benim beklentilerimi karşılamayan.
Evet.
Ya da sadece benim çaba göstermem sayesinde hani
devam eden, süren,
sürdürülen, zoraki sürdürülen ilişkiler. Bunun altında ne yatıyor? Neden ben bana doyum vermeyen bir ilişkiyi sürdürürüm?
İki kişilik yalnızlığa mahkum ediyor kendisini. Tek kişilik yalnızlıktan korkuyor aslında diyebiliriz belki de değil mi?
Bir kadınların ortak özelliklerinden biri de şu. Kadınlar erkekleri değiştirebilecekleri umut ediyor. Senin beyaz atlı kurbağalar evet. Kapağının başında ne yazıyor?
Kadınlar erkekleri değiştirebileceği umuduyla erkekler de kadınların değişmeyeceği umuduyla ilişkiye başlarlar. Ama genellikle tersi olur. Yani
genellikle tam tersi olur. Evet. Evet. Bir de birçok kadın bu ilişkide sürdüremezsem yalnız kalacağım.
Tabii bu cümlenin altını biraz ben açmak istiyorum. Şöyle bir nedenle açmak istiyorum. Neden genellikle tam tersi olur? Bu soruya da biraz belki açıklık getirecek. Aslında kadınların nesnel durumu değişikliği zorlayan bir durum. Yani toplumsal açıdan baktığımızda kadın erkekle eşit değil. Hani aile kurumu içinde de eşit değil. Birçok sorumluluğu, görevi var daha doğrusu. Sorumluluğu da var tabii ki. Erkek ise tek bir sorumlulukla yetiştiriliyor. Çocukluktan itibaren işte iyi bir gelire sahip ol ve evine bak. Kadın ise çocuğuna bak, evine bak, kocana bak.
Erkek için bu beklenmiyor.
Artık para kazan, eve katkıda bulun.
Çocuğuna bak, kocanın çocuğa bak.
İşte evin bütün işleri
eşine bak.
Kadından yani, kadının üzerinde, kadın sorumlu. Şimdi bu kadar sorumluluğun altında kadın eziliyor ve bir süre sabrediyor buna. İlişkinin başlarında sabrediyor.
Artık toplumdan saygı da görmüyor. Yani kadın erkeğin sahip olduğu özgürlüğe de sahip değil.
Değil tabii. Yani
Hep
toplumsal olarak da
denetlemek
eşit
zorunda
değil.
kendisini.
Böyle bir durum kadının değişikliği için çok nesnel temeller oluşturuyor. Yani kadın bu mutsuzluğundan hoşnut olmadığı için de bir değişim arzusu duyuyor. Ama erkek açısından baktığımızda değişmesi için nesnel koşullar zorlayıcı olmadığı gibi aksine frenleyici. Yani rahat bir hayat. Hiçbir sorumluluk yok üzerinde. En fazla bir paylaşımdan bahsedebiliriz burada. Ya daha doğrusu yardımcı olmasından bahsedebiliriz. Eğer erkek biraz duyarlıysa, rafine olmuş bir erkekse, eşinin yükünü sırtından almak için biraz ona yardımcı olur.
Ama yardımcı olmak kelimesi sakat zaten.
Evet, yani sorumluluğu üstlenmediğinin göstergesidir bu. Kadını ezen esas sorumluluk anlayışıdır. Erkek bu sorumluluk anlayışına sahip olmadığı için de ezildiğini hissetmez. Daha doğrusu bundan gocunmaz. Ve istediği zaman zaten yapmayabilir onu. Boş zamanlarında yardımcı
Ve
oluyordur.
keyfi yerindeyse.
Keyfi yerindeyse salata yapıyordur falan mesela. Ya da mangal yakıyorsa mangal
O
işini.
şeyden geliyor. Mağara döneminden geliyor. Erkekler avladıkları için
Evet,
hayvanları,
evet. Oradan
onlar
bir
bir
şeyleri var,
ateşte
deneyimleri var
pişiriyorlar
diyorsun
ve
yani
o
atalarımızın.
dönemden atalardan kalan genetik kayıt var. Bu yüzden erkekler mangal yapmanın erkek işi olduğunu düşünürler. O zamanlardan kalma. Ama kadınlar işte toplar, meyveleri toplar, tarım yapar, bilmem ne sebzeleri. Genellikle birçok kültürde de bunu görüyoruz. Yani erkekler et yerken kadınlar geri kalanları ve sadece sebzeleri yiyor. Antropolojiye meraklı olanlar bunun birçok toplumda ve kabilede böyle olduğunu bilir.
Şimdi buradan yola çıkarak erkeğin yine konumuza dönecek olursak değişmesi için bir nedeni yok. Bu gerçeği düşünürsek eğer bu umutlarla ilişkiye girmeyiz. Bunlar bir kere başlangıçtaki sorunlara katlanma gibi bir nedene daha doğrusu bir sonuca yol açıyor.
Cümlesi
Katlanma.
neydi arkadaşın?
Şöyle.
Sürdüremeyeceğim mi diyordu?
Ha.
Sürdüremediğim mi?
Yürümeyen ilişkilerinden kopamıyor, benzer ilişki kalıplarına düşüyormuş.
Yürümeyen ilişkiler. Yürümeyen ilişkiler tek tarafın gayretiyle yürümez zaten.
Bir ilişkide iki taraf da evet üstlenmek durumunda bunu. Eğer bir tarafın sadece çekiştire çekiştire götürdüğü bir şeyse bu bir noktada nefesi tıkanacaktır zaten kişinin. Bitecektir ilişki yani. Başka kaçınılmaz yolu yok. Yani neden yürütmeye çalışıyorsun yürümeyen ilişkiyi? Bunu sorgulaması lazım. Yani kopamamasının nedeni aslında yalnız kalmayı göze alamaması
Şimdi
kişinin.
ilişkilerde, keyifli ilişkilerde, alkışlanacak ilişkilerde iki eli birbirine yaklaşması lazım böyle. Ses çıkması için, alkış olması için. Bu kadıncağız alkışlamaya çalışıyor. Ses ver bana diyor. Yani benim...
Öteki de tokat yediğini zannediyor belki.
Hayır, öbürünün el
Yani
zaten
canım
yok
şöyle tut,
ortada.
buna vurmaya şöyle dene. Ne oluyor? Bu dövüldüğünü hisseder yani bu senin verdiğin örnekte.
Bu buraya gelmiyor. Sadece bu tarafa geliyor. Yani ses ver bana, ses ver. Yani geri bildirimde bulun, ne bileyim paylaş benimle falan. Ya zorla baskı yapıyor, burası kızıyor. Çok üzerime geldin, beni baskılıyorsun, beni zorluyorsun diyor. Ya da el meydanda yok. Bu böyle.
Ya
Havayı dövüyor.
Hilal,
Ha, Muzdarip
laf edeyim.
Hoca. Ha.
Şimdi arkadaş ne diyor?
Yürü.
Yürümeyen ilişki diyor, ilişkinin ayağı bacağın var, nasıl yürüyecek? Sen kendin yürü.
Kim tutar seni,
Sen
değil mi?
yürüyorsun, sen. İlişki değil. Kendin yürü, yürü, yürü.
Vallahi evet, Muzdarip Hoca bence son noktayı koydu. İlişki yürümüyorsa sen yürü yani. Evet.
Ama yürüyemiyorum. Sorun orada. Hep koltuk değneğine ihtiyacım var. Sanıyorum ki o yürümeyen ilişkide partnerim benim koltuk değneğim olacak.
Ya
Olamaz.
burada belki de pardon
Bunun
devam et.
için zaten karşısındakini değiştirmek yerine kişinin kendisini değiştirmesine odaklanması tek gerçekçi çözüm. Yani kendisinin öz saygısını yükseltmesi. Kendisinin değerini bilmesi, kendisini geliştirmesi. Ve ondan sonra zaten kendi değerini bilip kendisini geliştirirse hayat bilinçaltının farkında olması, ne tür kalıplar var iç dünyasında. Çünkü tekrar ettiğimiz her şey daima bilinçaltımızdan geliyor.
Gerçi bir sağlıklı yaklaşım var burada. Mesela nasıl çözebilirim diye odaklanmış. Mesela partnerini suçlamak yok. Ve bir, en azından başlangıç olarak iyi bir yerden yakalamış. Yani böyle bir sorunum var benim. Bunu nasıl çözebilirim? Nasılın cevabı zaten kendine doğru sorulur. Sormaktan geçiyor burada. Nedir seni ürküten? Bu ilişki içinde aldığın doyum? Bu ilişkiyi terk ettiğin zaman ortaya çıkan tabloda ne tür seni ürküten şeyler var? Bunları sorgulamaya başladığında,
kazanacağın ne?
Tabii bunları sorgulamaya başladığında zaten kendi eksiklerini de görmeye başlayacak, değil mi? Kişi ve burada o eksiklerini geliştirmeye eğer başlarsa, böyle bir süreç içine sokarsa kendisini.
Hani senin demin bahsettiğin gibi erkekler konumlarından mutlu, kadınlar zaten konumlarına rahat olmadığı için kendilerini geliştirmek istiyorlar diyor. Bu sadece Türkiye'ye mahsus bir olay değil. Dünyanın tüm ülkelerinde, en gelişkin ülkeler dediğimiz yerlerde bile, ne bileyim bugün nedir dünyada en gelişkin ülke? İşte İsveç, Norveç, Hollanda hani gibi ülkeler. Orada bile bireysel gelişim türü eğitimlere gidenlerin büyük çoğunluğu kadın.
Evet, yani daha gelişmiş ülkeler olmasına rağmen, değil mi?
Evet,
doğru.
Evet.
Bizim burada da öyle, eğitimlere gelen insanların işte erkek oranına baktığımızda
dünyanın her yerinde böyle. İnan ki Türkiye'de oran olarak yani eğitimlere katılan erkek sayısı Amerika'dan daha yüksek.
Kitap okuyanlar açısından
kitap okuyanların da bir oran böyle. Tüm dünya ortalaması %75'i kadın. Türkiye'de herhalde %90'ı kadındır. En azından
daha yüksek
bireysel Türkiye'de, gelişim, evet. Kendini geliştirmeye ait, sorgulamaya, sorgulatmaya ait kitaplar okuyan insanlar genellikle kadın oluyor.
Yok, diğer kitaplar açısından da bu doğru. Yani kitap okurunun ciddi bir çoğunluğu kadınlar aslında.
Ay çok üzüldüm. Evvelsi gün, yani ne zaman okudum? Bir gazetede okudum. İran'dan bile geriymişiz kitap okuma konusunda.
Binde bir miydi?
Çok acıklı bir rakamdı.
Binde birdi galiba, değil mi?
Valla onu duymalıyım hakikaten.
Yani burada yüzdelerle ifade edilirken yüzde işte gelişkin canım ülkelerdeki kitap okuma oranı %15-25 gibi değişen oranlardı benim de aklımda kaldığı kadarıyla. Türkiye'de ise binde bir gibi bir oran
kalmış. Bir takım Afrika ülkelerinden daha geriyiz. Sayıyordu orada bir takım Afrika ülkelerini. Yani kitap, çünkü insanlar okumuyorlar, evet okumuyorlar.
Ya bakış açımızı değiştirmek için aslında.
Bizim üniversite yıllarımızda çocuklar, gençler, insanlar daha çok kitap okuyordu.
Belki tabii burada şöyle avantajımız da vardı bizim. Mesela televizyonun olmadığı bir, her ne
Facebook
kadar yaşımızda
yoktu,
ortaya
Twitter yoktu,
da,
evet, yani internet bizi, yoktu, evet.
Bizim avantajımız bunlar.
Şimdi insanların uzun, ne bileyim, iki saatlik bir belgesel izlemeye ayıracak zamanları yok. Chatleşmeyi, konuşmayı tercih ediyorlar. Ya da boş şeylerle vakit geçirmeyi. Neden? Yalnızlık. Her insanlar her zamankinden daha yalnız. İşte bu yalnızlık korkusu da sürdürülmeyen ilişkiyi ne pahasına olursa olsun sürdürmeye çalışan yalnız insanların olduğu bir dünya yaratıyor.
Evet. Bu cümle spot cümle olarak geçsin. Yazılabilir, değil mi?
Evet.
Peki. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Ben ama küçük yolluyorum, sen yollamıyorsun. Beni alıştırdın.
Ya bak onlar kaptı.